Ayrım 20. Sayfa 255. İzmir. Kasım 2009. Ilgaz sabaha kadar uyuyamadı. Geceyi birlikte onun evinde geçirmek isteyen Hayali başından savdı ve kendini eve attı. Yasin denen adam ona her ne söylerse söylesin, ertesi günün artık bugün gibi olmayacağını hissediyordu. Muharrem abinin dükkanında içtikleri o sert rakılarla bulanan, hafifleşen beyni adamın telefonuyla açılmış, alkolün başarısı olan o tatlı gevşeklikten geriye hiçbir şey kalmamıştı. Eve girer girmez önce duşun altına attı kendini. Onlarca ihtimal vardı ve hepsini teker teker değerlendirmek adamın söyleyebileceklerine karşı hazırlıklı olmak zorundaydı. Bunun için de bütün aklını toplayıp derinlemesine düşünmesi gerekiyordu. Duştan çıkar çıkmaz beline sardığı havluyla yürüdü müzik setine. Bu tip durumlarda onu sakinleştiren ve aklını toplamasına yardım eden birkaç besteciden biri olan Handel'i ve onun Sarabendesi'nin orkestra versiyonunu seçti. CD'yi müzik setinin CD gözüne yerleştirdi. Tuşa dokundu ve müzik usulca yayıldı odaya. Yatağına uzandı ve düşünmeye başladı. Böyle olmayacaktı. Çok huzursuz, çok heyecanlı, çok endişeli ve çılgınca bir merak içinde savruluyordu. Kalktı ve buzlu bir viski hazırladı kendine. Dönüp tekrar uzandı. Bu adam, Yasin. Adamın adını telaffuz eder etmez telefonda söylediği soyadı da düşüverdi aklına. Oturduğu yerde doğruldu. Sayılgan demişti adam. Ben Yasin Sayılgan. Tanrım dedi içinden. Haftalarca aradıkları ve soyadını bilmedikleri için bulamadıkları adamın soyadının Bahar'ın kullandığı soyadı olduğunu kavradı. Demek ki boşandıkları halde Bahar hala kocasının soyadını kullanıyordu. Ilgaz kendini savunmasız ve çırılçıplak hissetti. Viskisinden büyük bir yudum alıp yuttu ve yüzünü buruşturdu. Ne tür bir oyuna alet edilmiş olabilirdi? Bahar'la yepyeni bir geleceğe doğru gitmek üzerelerdi onlar. Hayal haklı mıydı yoksa? Onu hiç mi tanımamıştı? Aşk, bir körün büyük bir süratle kullanmak üzere arabanın direksiyonuna geçerken bir an bile tereddüt etmemesi kadar büyük bir aptallık mıydı? Ayrıldığı kocasının soyadını kullanan bir kadına hayatını, aşkını, ilham perilerinin tamamını, geleceğini teslim etmek üzereydi, öyle mi? Peki neden? Her şey yalan mıydı? Hayır, o beni sevdi. Siktir diye bağırdı. Sevmişmiş. Sevseydi çekip gitmezdi. Sevseydi kocasının soyadını kullandığını gizlemezdi. Sevseydi seni bok gibi bırakmazdı havalimanlarında. Sevseydi seni aptal yerine koymazdı. Sevseydi peşine düşüp de sersefil aratmazdı kendini. Öfkeyle kalktı yerinden. Gidip CD'yi çıkardı. Fırlatıp attı bir kenara. Bu kezmezdi artık. Mozart'ın Requiem'ini buldu. Bulduğu versiyonu beğenmedi. Onu da fırlattı bir kenara. Berlin Filarmoni'ninkini aldı. Riccardo Muti'nin yorumladığını. Bütün CD'ler birbirlerinin kaplarına girmişlerdi. Her defasında bunu yapıyorsun, salak diye bağırdı. Her seferinde bir daha yapmayacağım diyorsun, yine yapıyorsun. Birçok CD'nin kapağını açıp açıp kapadı. Sezen Aksu 88'in içinden çıktı Riccardo Muti. Sezen'inkine de Brahms kutusundan çıkar. Onu da oraya tıkmışsındır sen şimdi sersem. Bulduğu CD'yi çalmaya başladı. Viski kadehini alıp geldi ve perdesini araladığı pencereden sokağı izledi bir süre. Alsancak'ta ikinci kordona çıkan bir sokaktaydı evi. Sessizdi ortalık. Saatine baktı. Üçü geçiyordu. Bok şehir diye mırıldandı. Hafta içi ya kümesine tıkılıp tavuklar gibi erkenden yat. Cihangir, Beyoğlu, Asmalı Mescid, hayatın 24 saat kesintisiz akıp gittiği İstanbul boğazında bir düğümdü. Boğazı düğüm düğüm İstanbul, Ilgaz'ın boğazında bir düğüm çoktandır. Perdeyi hırsla örttü. Dönüp yatağına uzandı yeniden. Kendini müziğe bıraktı. Koro'nun o sorgulayıcı tavrı, düşüncelerini yeniden ertesi güne Pierre'de buluşacağı şu Almanyalı varoş Yasin Efendi'ye götürdü. Sevdi bu betimlemeyi, bir kahkaha attı. Neye benziyordu acaba adam? O kültürlü, zarif, natürel, esprili ve gizemli kızın eski kocası kim bilir neye benziyordu? Kel ve şişman? Hayır dedi, zayıf ve gösterişsiz. Yoksa gözünde gözlükleri olan ince bıyıklı bir herif miydi? Bok herif diye bağırdı viskisinden koca bir yudum alıp yuttuktan sonra. Neye benzersen benze. Bok herifin tekisin işte. Sizinle çok mühim bir konu üzerinde konuşmam gerekiyor Ilgaz Bey. Fakat konu çok hassas. Çok rica ediyorum bu konuşmadan Hayal Hanım'ın bilgisi olmasın. Adamın sesini ve konuşma biçimini taklit ederek alay edercesine yinelediği bu cümle aklına aniden hayali getirdi. Onunla ne ilgisi vardı konunun? Acaba Bahar, hayalin ona olan aşkını kafasında büyütmüş de aralarına girmemek için mi kaçmıştı son dakikada? Saçmaydı bu. Ona binlerce kez söylemişti. Hayali sevmediğini, hayalin aşkıyla da hiç ilgilenmediğini, onunla birkaç gece birlikte olduklarını, artık Bahar'dan sonra bunun mümkün olmayacağını. Birkaç gece? Her şeyi anlatmıştı ona. Her şeyi? Zaten diye geçirdi içinden. Zaten öyle bile olsa, kadın gidip de eski kocasına, ben aşık oldum ama aşık olduğum adama aşık olan başka bir kadın daha var. Ne olur git onlarla bir konuş, vicdanım sızlıyor diyecek değildi herhalde. Sinirleri bozuldu. İşin içinden çıkamadıkça sinirleri daha da bozuluyordu. Kızdı kendine. Oturmuş viski içiyor ve salak salak neyin ne olduğunu düşünüyorsun. Yarın geliyor işte herif. Anlatır, dinlersin, siktirir gider. Bahar sana döner ya da onunla kalır. Ne olacak sanki? Bahar ona dönerse ne olacaktı sahi? Bu sorunun üzerinde birkaç saniye düşündü. Daha birkaç ay önce uğruna öleceğini hissettiği kadının ona dönmesi ihtimalini düşününce kala kaldı. Bir şey hissetmiyor gibiydi. Öyle miydi? Vazgeçmiş miydi ondan? Bu kadar çabuk vazgeçmiş olabilir miydi? Hayır dedi. Vazgeçmedin. Öfkelisin, kırgınsın, affedemiyorsun ama vazgeçmedin. Bahar'ın yüzü geldi gözlerinin önüne. Onun iri menekşe gözleri geldi. İncecik bilekleri geldi. Pürüzsüz teni geldi. Kokusu geldi, dayandı burnuna. O herifin burnunun üstüne yumruğunu indirecekti yarın. İçi nefretle doldu. Benim olanı benden almak neymiş? Göstereceğim sana. Varoş diye bağırdı. Pierre dedim bir de adama. Götürseydin ya Bornova sokağına. Yok yok, kesmez. Seni Gültepe'ye çıkarmalıyım. Körfez manzarasına karşı şöyle İzmir ayaklarının altında. Oh, yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Hiç beklemediği o telefonla ve aldığı soğuk duşla izlerinin silindiğini sandığı sert rakıların üzerine içtiği viski ve Mozart'ın operasının o çetrefilli karanlık sokakları ılgızı içine çekmeye başlamış, ne dediğini bilmez hale getirmişti. Sızmak istedi, yapamadı. Birkaç saat daha öylece oyalandı. Beynini kemiren sorular, öfke, merak, huzursuzluk ve Bahar'a dokunamadıkça büyüyen özlemi arasında kendinden geçti salonda. Sabah saat 11'de telefonu çaldığında. Sürünerek kalktı yataktan. Telefonu uzakta kalmıştı. Başı ellerinin arasında, odanın içinde aranıp durdu ve buldu sonunda. Hayaldi arayan. Ne var hayal? Ayılamadın mı daha be? Ayılamadım, ne olacak? Bu ne ya? Sabah sabah dövseydin bir de. Baktım ki iyice geciktin, iyi misin diye bir sorayım dedim. Arayan da kabahat. Hayal. Efendim. Oralara bir bak bakalım. Koltuğunun altında 75 model Dual, Philips ya da Grundig marka pikapları sıkıştırmış gelmeyi bekleyen bir kuyruk var mı? Çok ukalasın var ya, ne halin varsa gör. Tamam, kızma. Açmayacağım bugün. Çalışacağım evde, merak etme. Hiç mi gelmeyeceksin? Of, bilmiyorum hayal. Gelirim belki akşamüstü. Tamam o zaman. Sana kolay gelsin. Sağ ol, kapattım. Kapattı. Gözlerini bile açmadan banyoya gitti. Suyu ılıştırmadan girdi altına. Soğuk suyu ürperttikçe başladı kendine gelmeye. Saat 2'de demişti adam. Erken gitti. Jilet gibi giyinerek gitti. Bahar'ın ona hediye ettiği parfümü sürünerek gitti. Adam ulaşabilsin, bir sorun çıkmasın diye şarjını %100 doldurduğu telefonuyla gitti. Bahar'a kavuşabileceğinin heyecanıyla gitti. Ondan bir haber alacağının mutluluğuyla gitti. Koca bir gece kafa yormuş olduğu halde ne duyacağı hakkında en ufak bir fikri olmadan endişeler içinde gitti. O güne değin kimsenin karşısında takınmadığını düşündüğü, mesleğinin, şöhretinin, hükmü geçmiş de olsa alkış seslerinin sahibi olmanın ayrıcalığını takınarak gitti. Onu ezmek üzere gitti. Bahar'la yatmış olmanın verdiği hazla gitti. Taksiye atlamadı, arabasıyla gitti. Son model Volvo'sunu otoparka bırakıp da gitti. O Almanyalı varoşa haddini bildirmek üzere gitti. Sigara içmeden duramayan bir adam havası yaratmak istemediği için içerideki bir masaya geçti. İçeri, kapı önünde iki sigarayı üst üste içip de girdi. Viski söyledi. Viskisi geldi. Dün gece az içmiştin ya, hadi bunu da iç diyen iç sesine çenesini kapatmasını emretti. Saatine baktı. 2:15 vardı. Bu saate kadar programda bir değişiklik olup olmadığını sormak için araması gerekirdi. Birinin oyununa daha mı gelmek üzereydi yoksa? İçi daraldı. Viskisini masada bırakıp çıktı ve kapı önünde bir sigara daha içti. Geri döndü. Oturdu. Adam aramamıştı. O bunları düşünürken ve elinden bir saniye bile bırakmadığı cep telefonuyla oynarken Yasin kapıdan girdi. Etrafına şöyle bir bakındı. Yönetmen sırtı ona dönük şekilde pencere kenarında bir masada oturuyordu. Ona doğru yürüdü. Ilgaz Yasin'e elinde cep telefonunu evirip çevirirken yakalandı. Ilgaz Bey, Ilgaz aniden döndü. Oradaydı. Dibinde bitmiş bakıyordu. Afalladı. Evet buyurun. Yasin ben diyerek elini uzatmıştı adam. O eli sıkmalı mıydı şimdi? Boş bulundu. Uzattı elini. Sıktı. Gelmeden önce ya da geldiğinde aramamıştı. Onu nasıl tanımıştı ki? Ah dedi içinden. Şöhret böyle bir şey işte oğlum. Buyurun geçin diyerek masanın karşısındaki koltuğu işaret etti Ilgaz. Yasin geldiğini görür görmez yanında bitiveren garsonla konuşurken incelemeye fırsat buldu onu. O kadar kısa. Yalnızca birkaç dakika. Hiç de varoş gibi görünmüyordu adam. Uzun boyluydu. Yine de kendisinden birkaç santim kısaydı. Kendisi 1.90'dı. Adam da 1.80 küsur bir şey. Esmerdi, kirli sakallıydı. Biçimli gözleri vardı. O biçimli gözleri çevreleyen simsiyah gür kirpikleri. Dudakları dolgundu. Saç jölesi ya da bir yantıyla şekil verilmiş saçlarının kesimi kısa ve moderndi. Yüzüne yakışıyordu. İyi görünmeye gayret edilmemiş bir zarafet taşıyordu üstünde. Sinirleri bozuldu. Yapılı bir vücudu vardı. Taşlanmış bir blue jean giymişti. Elindeki deri montu oturduğu koltuğun yanındaki boş koltuğa bırakmış. Şık mavi gömleğiyle nihayet karşısındaydı aylardır aradığı adam. Dirseklerini masaya dayamış ve Ilgaz'dan özür dileyip ne almak istediğini soran garsonu bekletmemek için menüyü incelemeye koyulmuştu. Gömleğinin kollarını katlayarak dirseklerinin altına kadar sıyırmıştı. Ilgaz sağ dirseğinin altından bileğine doğru bir dövmesi olduğunu gördü. Yan şekilde duran dövmede ne yazdığını okuyabilmek için başını hafifçe yana eğdi. Dua yazıyordu adamın kolunda. Aşırı süslü değildi. Zarif ve sade bir dövmeydi. Yakışmıştı. Dua ne alaka diye geçirdi içinden. Adam hiç de öyle dindar bir tipe benzemiyordu. Yani en azından. Az sonra cebinden tespihini çıkarıp da bir elinde döndürmeye başlayacak biri gibi durmuyordu. Halı tüccarı gibi bile durmuyordu. Halı tüccarları nasıl olur ki? Kafası karışmıştı. Yasin, özür dilerim dedi yeniden. Ilgaz onun sesiyle kendine geldi ve adamı incelediğini belli etmemek için kayıtsız bir hava takındı. Rica ederim, sorun yok. Ilgaz onu incelerken ne sipariş ettiğini de duymamıştı. Ne diyecekti, söze nasıl girecekti bilemiyordu. Görüşmeyi o istemişti. Madem öyleydi, o girmeliydi söze. Yasin, çevresine şöyle bir bakındı ve İzmir epeyce değişmiş dedi. Gelmiş miydiniz daha önce diye sordu Ilgaz. Burada okudum ben. Üniversite yıllarım burada geçti. O zamanlar bu bina boştu ve restore edilmemişti. Güzel değerlendirmişler doğrusu. Çok şık olmuş. Ilgaz gülümsemeye zorladı kendini. Adam konuşurken de hoş görünüyordu. Bu hoşluk ağzına, burnuna, kaşına, gözüne, her yerine yumruğu hak eden bir hoşluktu. Huzursuzca kıpırdandı oturduğu yerde. Yasin ondaki bu huzursuzluğu fark etmekte gecikmedi. Neler konuşacağımızı merak ettiğinizi biliyor ve tedirginliğinizi anlıyorum Ilgaz Bey dedi. O sırada garson elinde tepsiyle geldi. Yanında 2-3 yeşil zeytinle bir kadeh martini bıraktı masaya. Bak sen şu Almanyalıya, martini de içermiş canım benim. Yasin garsona teşekkür edip onu gönderdikten sonra Ilgaz gözlerini yeniden Yasin'e dikti ve sordu. Bahar nerede? Bu sorunun adamı gereceğini düşünürken Yasin son derece sakin bir ses tonuyla konuştu. İstanbul'da, evinde. Bahar'ın İstanbul'da bir evi mi var? Yasin dudağında Ilgaz'a küçümseyiciymiş gibi görünen bir gülümseyiş belirdi. Bilmiyor muydunuz? Dakika bir, gol bir. Onun sizinle evliyken Almanya'da yaşadığını biliyorum ve ben onunla sizden ayrıldıktan sonra ne yapacağına karar verme aşamasındayken tanıştım. Bana İstanbul'da bir otele yerleştiğini söylemişti ve benimle tanışmadan önce ülkeyi gezmeye karar verdiğini. Anlıyorum. Bahar hayatı ve kendisi hakkında konuşmayı pek sevmez. Daha doğrusu çabuk açılamaz. Çak şunun ağzının ortasına bir tane ne duruyorsun diye bağıran iç sesine bu kez sonuna kadar katılıyordu Ilgaz. Adamın çabuk açılmak sözüyle kastettiği şey 3 ay içinde kıvılcımlanıp son bulan bir aşktı ve amacı bariz bir şekilde Ilgaz'ı küçümseyip ezmekti. Başarmıştı da. Üstünlük onda görünüyordu. Sormaya ve adamın anlatacaklarını dinlemeye karar verdi. Bu kabus bitmeliydi artık. Bakın Yasin Bey, ben kötü şeyler yaşadım. Hem de çok kötü. Tahmin edemeyeceğiniz kadar zor şeyler. Bunu duymak sizin için hoş değildir tahmin edebiliyorum. Fakat ben birlikte karar verip de yeni bir hayata başlamak üzere bu şehirden ayrılacağımız sabah onu kaybettim. Ondan bir daha haber alamadım ve dolayısıyla oldukça gergin ve merak içindeyim. Sözü dolandırmadan bana neler olduğunu anlatırsanız sabrım adına çok iyi bir şey yapmış olacaksınız. İnanın. Ona ulaşmak için aradığım bir arkadaşı bana onu sizin yanınıza Almanya'ya gittiğini ve konu hakkında başka bir şey bilmediğini söyledi. Elimde olan tek şey bu ve siz kendi iradenizle şimdi karşımdasınız. Dinliyorum. Neler oluyor? O halde kendi sabrımdan söz etmeden derhal gireyim konuya dedi Yasin. Ilgaz'ın yumruklama arzusu gitgide büyüyordu fakat adamdaki bu asil ve her şeye hakim hava onu hem durduruyor hem de eziyordu. Bahar'ın görüştüğünüz arkadaşı size yalan söylemek zorunda kalmış. Bahar bana gelmedi. Ne o gün ne daha sonra. Bu Ilgaz için çok beklenmedik bir şey. Deyim yerindeyse bir bozgundu. Kendini bir anda karşısındaki adamla aynı safa geçmiş gibi hissetti. Neden böyle bir yalan söyleme gereği duymuş olabilir ki? Ilgaz Bey, durum tahmin ettiğinizden daha karışık. Hiçbir şey tahmin etmiyorum ki, edemiyorum. Sanırım soru cevap şeklinde değil de sizi aydınlatacağım şekilde devam edersek daha kolay olacak. Sırası gelince eğer ki biliyorsam bütün sorularınıza cevap vereceğim. Buraya gelmekteki amacım buydu zaten. Bazı şeylerin açığa çıkmasına ihtiyacımız var ve sonrasında karar vermeyi. Ilgaz hipnotize edilmiş bir teslimiyetle peki diye cevap verdi. Sizi dinliyorum. Her şeyi net bir şekilde kavramanız için size hikayeyi baştan anlatmak zorundayım. Başlamadan önce şunu bilmenizi istiyorum. Hayatıma 10 yaşındayken üzgün bir çocuk olarak girmiş, sırasıyla sevgilim, nişanlım, karım ve sonra her şeyim olmuş bir kadından söz ederken ve onu aşık olduğunu söylediği bir başka adama anlatırken sabrımı koruyabilmeye yemin etmiş biri olarak oturuyorum karşınızda. Dolayısıyla durumum sizinkinden daha zor. Bu yüzden sözümü bitirinceye kadar ön yargılarınızı bir kenara bırakmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü konuşmamız bittiğinde elinizde aşktan, seksten, arzudan, hevesten başka şeyler olduğunu ve o başka şeylerle ne yapacağınıza karar vermeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Beni planlamadığım ve hiç istemediğim halde buraya ayağınıza kadar getiren şey sıradan bir erkeklik egosu ya da merak değil. Çok daha büyük bir şey. Bu bir görev. Bir final. Uğruna neredeyse bir ömrün adandığı bir amaç. Ilgaz bu sözlerle az önce adamı atmak istediği yumruklardan ilkini burnunun tam ortasına yemiş gibi oldu. Çok şaşırmıştı. Boş bir adam oturmuyordu karşısında. Karşısında adam gibi bir adam oturuyordu. İstese de artık bunu yadsıyamazdı. Dinliyorum dedi teslim olmuş bir şekilde. Yasin teşekkür etti. İçkisinden bir yudum aldı. Etrafına kısa bir bakış attı ve biraz gergin bir biçimde hafifçe eğilerek konuştu. Eğer ki üşümezseniz dışarıdaki bir masaya geçebilir miyiz? Sigara içmek istiyorum da. Ilgaz anında kabul etti bu teklifi. Stresten ölecek gibiydi. Sigaraya tutunmak istiyordu. Dışarı çıktılar ve deniz kenarında bir masaya geçtiler. Yasin sigarasını yakıp bir nefes çeker çekmez başladı konuşmaya. Hayal hakkında ne biliyorsunuz? Dün akşam telefonda bu görüşmeden hayalin haberi olmasın demiştiniz. Ve ilk sorunuz hayal. Bizim konumuzla onun ne ilgisi var? Ne ilgisi olduğunu anlayacaksınız. Bana onun hakkında ne bildiğini söylerseniz eğer. Onunla İzmir'e taşındığım sabah tanıştım. Yaklaşık 2 yıl kadar önce. Mersinli, ailesi yok ve antika işi yapıyor. Kendisi benim dükkan komşum olur. Hayal Mersinli değil, Aydınlı. Antikacı olarak doğmadı ve o Bahar'ın ablası. Ne? Duydunuz. Hayal Bahar'ın üvey ablası. Ve Bahar'ın gerçek ismi de Doğa. Ilgaz aniden girdiği bu şok içinde bile adamın montundan dolayı artık kapanmış olan dövmesini hatırladı. Kolunuzda yazan, evet, Bahar'ın mahkeme kararıyla değiştirmeden önceki ismi. 22 yaşında yaptırmıştım o dövmeyi. Doğa daha 15 yaşındayken. Yasin her cümlesiyle Ilgaz'ı hayrete düşüren öyküyü anlatmaya koyuldu. Cama çarpıp onu kıran topla başlamıştı. O günü, sonraki günleri, Fidan'ın ölümüne kadarki kısmını bir solukta. Gözleri buğulanarak, arada birkaç damla yaş dökerek. Ilgaz duyduklarına inanamıyordu. Gözlerini bir saniye bile ayırmadan dinliyordu onu. 3. kadehler geldiğinde artık saat 5 civarındaydı ve hava kararmaya başlamıştı. Ilgaz ara sıra araya girmiş bazı sorular sormuştu. Cevapları çok da mühim olmayan sorular. Olayın gelip dayandığı nokta öylesine mühimdi ki Ilgaz'ın soruları Yasin için bir incirin çekirdekleri gibiydi. Fakat Ilgaz evden kaçanın kız kardeşi değil de hayal olduğunu öğrendiğinde en mühim bilginin kendisinde olduğuna karar vermiş, yine de adamın her şeyi anlatıp bitirmesini beklemeye karar verip susmuştu. Erkeksi bir gururla sona saklamıştı bu bilgiyi. Hayran kaldığı adama bu bilgiyi verirken onun nasıl da bozguna uğrayacağını düşünüyor ve için için seviniyordu. Erken bir sevinçti bu. Hem cinsine üstün gelmek isteyen bir erkeğin egosunun mahsulüydü. Onu ezmek ve şaşırtmak, paylaşmayı sona sakladığı bu bilgiyi, yani hayalin kız kardeşi için söylediği o büyük ve çirkin yalanı konuşma bittiğinde Yasin'e söylemek istemeyeceğini gözyaşları içinde fark edecekti. Yasin'in başlarken konuşma bittiğinde elinizde aşktan, seksten, hevesten, arzudan başka şeyler olacak sözleriyle ne demek istediğini o heyecanıyla kavrayamamıştı çünkü. Yasin'in seks sözcüğünü telaffuz ederken bu sözcüğü sevgili karısı üzerinden bir başka adama kurduğu bir cümlenin içinde kullandığının, bunu yapabilmenin o adam için ne kadar acı olduğunun, oraya geliş sebebinin adamın bu sözcüğü kullanırken yaşadığı acının bile önüne geçecek kadar mühim olduğunun farkında bile değildi. Başka bir şeydi Yasin'in yaşadığı. Onun için bahar da birdi, dua da. Fakat Ilgaz için bahar başka biriydi, dua başka. Bu farkı çabucak kavraması imkansızdı. Öte yandan tanımadan önce Almanyalı varoş diye nitelediği, öyle görmek istediği, öyle çıksaydı sevineceği bu adamın çekmek istediği filmlerin bir kahramanı olabilecek nitelikte biri olduğunu fark ediyordu. Bunun için ayrıca öfkelenmişti. Üzerine örttüğü o kıskançlık, o aşk, o yoksunluk, o deli damar bunu fark edince kabarmıştı. Ve bu adam onun sevdiği kadınla çeyrek bir ömrü geçirmiş bir alışkanlıktı. Bahar hakkında bilmediği her şeyi bilen adamdı. Kafası karmakarışık olmuştu. Bir yandan hayali düşünüyordu. Nasıl söyleyebilmişti bu yalanı? Nasıl? Evden kaçtığı günden itibaren hayatının tümünü onu bulmak amacıyla şekillendirmiş birine, üvey de olsa bir kız kardeşe, nasıl reva görmüştü? Ki konuşma bitmemişti ve Ilgaz hayal hakkındaki asıl gerçeği henüz öğrenmemişti. Yasin kim bilir kaçıncı sigarasını yaktı ve devam etti. Bir gençlik hevesiyle, küçük bir kıza duyduğum merhametle ve daha dürüstçe söylemek gerekirse bir kahraman olma tutkusuyla başladığım bu işe devam ettim. Onu çok aradım. Doğan'ın kayıp ablasını önce Aydın'da, sonra ilçelerinde aradım. Genç, yetersiz ve toydum. 5 kuruş para için günlerce babamın lokantasında bulaşık yıkıyor, garsonluk yapıyordum. Harçlıklarımı biriktirip bu iş için harcıyordum. O günlerde çok alıştığım, acısına kıyamadığım küçük kızın bir kahramanı olmak isteyen bir şaşkından başka bir şey değildim. Güvendiğim birkaç arkadaşımdan aldığım yardımla o evlere gitmek, cebimdeki resmi çıkarıp çıkarıp bakmak, resimdeki kızı o yerlerde aramak, ona rastladığım umuduyla bazen mecbur kalıp bundan yırtamayıp tiksindiğim bedenlerin yanında sabahlamak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Beni o anlarda teskin eden tek şey, tiksindirici olduğum düşündüğüm bedenlerden birinin, eğer ki öyle bir yere düştüyse, o küçük zavallı çocuğun canı olduğunu hatırlamak oluyordu. Ben böyle ikna ettim kendimi, bunu düşünerek. Birini her şeye rağmen sevmiş ve onun hayalini gerçekleştirmeye, arzularına karşılık vermeye adanmışsanız eğer, onun sizin hayatınıza taşıdığı her türlü iğrenç duruma katlanabiliyorsunuz. Bu zamanla oluyor ve gitgide büyüyor. Hayatınıza siniyor. Benzerini yaşadınız mı bilmem ama böyle oluyor. Siz bir sanatçısınız. Bizzat yaşamadıysanız bile size bunu hissettiren onlarca öykü yazmış. Onlarca sahne çekmişsinizdir. Bilirsiniz, anlarsınız demek istediğimi. Bütün filmlerinizi defalarca izledim. Sormam bile gereksiz. Ilgaz gururlanmıştı. Bir şeyler diyecek oldu, anlamsız kalacağını fark etti ve yalnızca teşekkür edip sustu. Yasin'in devam etmesini istiyordu. İçine çekilmişti konunun. Artık dizginleyemeyeceği bir merak içindeydi. Zaman hızla ilerliyor, dua büyüyordu. Her yaz bir öncekinden daha akıllı, daha zeki bir kız oluyordu. Gözlerimin önünde boyatıyordu. Günden güne, seneden seneye güzelleşiyordu. O büyüdükçe ablasını bulmak için taşıdığı hevesin küçüleceğini umuyordum. Ama yanıldım. Çok yanıldım. Bu hiç olmadı. Duanı hiçbir zaman unutmadı. Zor şartlarda mutsuz bir evde yaşamış bir çocuktu. Genç kızlığında da bir şey değişmedi. Çok cahil, kızının ve hatta herkesin yaptığı her sıradan şeyin günah olduğunu düşünen, onu Allah korkusuyla korkutan, döven bir annesi vardı. Onun için aşk da günahtı. Bir erkekle görüşmek de günahtı. Konuşmak da, gülmek de. Bereket ki üvey ablası hayal evden kaçtıktan sonra değişmeye başladı. Dua ona, benim bile anlamdırmakta güçlük çektiğim bir sevgiyle bağlandı. Annesinden uzaklaşıp ona sığındı. O kadının öldüğü akşamı hiç unutmam. Babasını evde annesinin ölüsüyle bırakmış ve evden çıkıp gece vakti çarşıya, benim evime inen o dik yokuşu soluk soluğa koşarak bana gelmişti. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Onu kapıda gördüğümde korkudan ölebilirdim. Yine dayak yediğini, evden kaçtığını sanmıştım. Boynuma atladı. Annesinin öldüğünü, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ve onun evin verandasındaki sedire oturup sakinleştirdikten sonra bana söylediği bir şey vardı. Yasin bir süre sonra sustu. Gözlerini denize çevirmiş ve dalmıştı. Ne söyledi? Yasin gözlerini Ilgaz'a bakmadan cevap verdi. Denize dalıp gitmişti. Gördüğü şeyin deniz değil, o sahne olduğunu anladı Ilgaz. Küfre yaklaştıkça inancım artıyor. O 15 yaşında. Evet, haklı tepki. Ben de çok şaşırmıştım. Anlam verememiştim. Yaşından çok büyük bir cümleydi bu. Algısından büyüktü. Bir şiirden bir mısra olduğunu söyledi bunun. Kanla kirlenmiş evrak. Öyleymiş. Ne demek istediğini sorduğum zaman, annemi bile korumadıysa ablamı hiç korumaz dedi. Kim diye sordum. Allah dedi. Dağıldım Ilgaz Bey. Darmadağın oldum. O annesi tarafından öyle bir şekilde büyütülmüştü ki, kaderin, ölümün, insanın başına gelebilecek iyi ya da kötü her şeyin ettiği ibadetin derecesine göre, Allah'a olan itaatine göre ayarlandığına inanmıştı. Onun bir inancını yıkmak için çok uğraştım. İnancın bir vicdan işi olduğunu, dinimizin onun kafasına işlendiği gibi bir hapishane, Allah'ın kulları için bir hata yapsalar da onları cehenneme atsam diye fırsat kullayan bir varlık olmadığını anlatmaya çalıştım. Kafasına yanlış bir şekilde kazınmış her şeyi silmeye çalıştım. En doğrusunu bildiğim için değil, onu çok sevdiğim için. Kışları ondan uzak oluyordum, ancak yazları ilgilenebiliyordum. Ona aşık olmuştum, o da bana aşık olduğunu söylüyordu. Yıllar böyle akıp gitti, ablasını arayarak, onu bulamayarak, gitgide birbirimize yaklaşarak, birbirimiz olmadan yaşayamayacağımızı anlayarak. Okulu bitirince Almanya'ya dayımın yanına gittim, orada yüksek lisans yapmaya başladım. O da liseyi bitirdi. Tam üniversiteyi kazanmıştı ki babası öldü. Yani üvey babası. Üvey olduğunu bir kez bile dile getirmediği, öz babası olsa ancak bu kadar sevebileceğini düşündüğüm adam. İşten çıkmış, eve dönerken yığılıp kalmıştı yolun ortasında. Dua birkaç ay hastanede sabahladı. Başından bir dakika bile ayrılmadı. Ciğerleri tükenmişti. Çok sürmedi, öldü, gitti. Oysa Dua babama bir şey olmasın diye dualar ediyordu. Annesi öldükten sonra iyice bağlanmış, iyice düşmüştü üzerine. Kenetlenmişlerdi. Dua'nın yalnız olmadığını, artık dayak yemediğini bildiğim için huzurluydum. Ölüm haberini alır almaz ilk uçağa atlayıp yanına gittim. Kolay toparlanamadı. Babasının öz kızından bir haber alamadan ölüp gittiğini söylüyor, kendini yerden yere atıyordu. Ben onun hayale vereceği sevgiyi çaldım diyordu. Çalıntı bir sevgiyle yaşadığını ve bunun karşılığını ona ödeyemediğini söylüyordu. Ödedin diyordum, onu üzmemekle ödedin, kırmamakla, ona bakmakla, sevmekle, kaçıp gitmemekle, ne bileyim işte, yanında dizinin dibinde kalmakla, ona hep doğruyu söylemekle, beni saklamamakla ödedin diyordum, ikna edemiyordum. Bu sefer ablasını bulma takıntısı şekil değiştirdi. Onu bulup babasının ondan çaldığı için helallik almak istediğini söylemeye başladı. Saçmalığın daniskasıydı, kız babasını falan sallamayıp kaçmıştı oysa. Dua'nın kendini kandırdığını biliyordum. Artık onu çok iyi tanıyordum. Sonra başka şeyler, başka sözler, yeni takıntılar, yeni sebepler. Hayali bulma arzusunda her seferinde yeni bir kup bulmayı başardı. Babam aracı oldu. Oturdukları evi sattık ve nişanlandık. Kazandığı okul İstanbul'daydı. Evlerinden gelen para komik bir miktardı. Üzerine para koyduk ve İstanbul'dan bir ev aldık ona. O evde tek başına kalmaktan korktuğunu söyledi ve bu kez bu yurda yerleştirdik. İşte Sumru'yla da o dönem tanışmışlar sanırım. Hep bahsetmiştir fakat ben onunla hiç karşılaşmadım. Hayali nasıl bulduğunuzu merak ediyorum ben. Ona da geleceğim. Ayrım sonu. Sayfa 270.